Kısa Dalga'dan herkese merhaba, çok merak ediyorum. Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demet Bilge Erkasap. Bu podcast serisinde gündemin satır aralarında kalan önemli konuları oradan alıp manşete çıkartıyoruz. Bu hafta konumuz şüpheli kadın ölümleri.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Şule Çet 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetti.
Oğluma gelmiş telefon Ankara'dan. Senin Şule Çet isminde bir kardeşin var mı diyorlar. Evet var diyorlar. Ankara'dan polis arıyor tabii. Acele buraya gelmeniz lazım diyor. Benim aklıma kızım geldi o arada. Dedim kızım mı öldü dedi. İntihar dediler. 20 katı penceresinden intihar olarak kendini attı diyerekten bize o şekilde söylendi. Tabii ki ben intihar olmadığını zaten kesinlikle inanmadım zaten.
Baba İsmail Çet kızının intihar etmeyeceğine inanıyordu. Kadın örgütleri, hukukçular, insan hakları savunucuları da bunun bir intihar olmadığını söylüyordu. Bu bir cinayetti. Kadınlar susmadı, hukukçular çalıştı, adli tıp uzmanları inceledi, gazeteciler yazdı. Ve gerçek gün gibi ortaya çıktı. Evet, bu bir cinayetti. Şule Çet intihar etmemiş, öldürülmüştü.
Şule Çet davasında verilen cezaları İstinaf Mahkemesi de onadı. Şule'nin katili Çağatay Aksu müebbet, arkadaşı Berk Akant ise cinayete yardım suçundan 18 yıl 9 ay hapis yatacak.
Şule Çet davası, şüpheli kadın ölümlerinin seyrini değiştiren önemli davalardan biriydi. Şimdi bir başka davadan daha örnek vereyim. Bu dosyada kaza denilerek kapatılacaktı. Esin Güneş 25 yaşındaki çocuğu olan bir sınıf öğretmeniydi. Şiddet gördüğü için de boşanma davası açmıştı. 24 Ağustos 2010'da bir uçurumun dibinde ölü bulundu. Eşi Güven Güneş ifadesinde hava almak için birlikte pikniğe gittiklerini ve ayağa kalkarken ayağının takıldığını ve eşinin düştüğünü söyledi. Esin Güneş davasını hem ailesi hem kadınlar sahiplendi. 10. duruşmanın sonunda da hakikati ortaya çıkaran bir rapor geldi. ODTÜ'den gelen raporda şöyle deniliyordu. Vardığımız sonuç, herhangi bir dış etki olmadan ikinci zemini atlayıp üçüncü zemine düşmesi ihtimalinin neredeyse sıfır olduğudur. Evet, bu da bir kaza değil, cinayetti. Yargılamanın sonunda da Güven Güneş müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ve bir örnek daha, Naime Özbulat. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde oturduğu apartmanın 7. katından düşerek hayatını kaybetti. Bu şüpheli bir düşmeydi, intihar olduğu söylendi. Ancak otopside başına sert bir cisimle vurulduğu ve tırnaklarının arasında eşi Aşkın Taş'ın doku örneğinin bulunduğu tespit edildi. Yargılamanın sonunda da Aşkın Taş kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargı süreçleri böyle işlemeseydi ve bu davalar belki sahiplenilmeseydi bu dosyalar şüpheli ölüm, intihar, kaza denilerek kapatılacaktı. Bakın kadın cinayetlerini durduracağız platformunun son raporundan söz edeyim. 2023 8 Mart'ından bu yana 248 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Peki kayıtlara şüpheli diye geçen bu vakalardan acaba kaçı cinayetti? Yüksekten düştü, suda boğuldu, intihar etti raporuyla kapatılan kaç dosyada aslında kadınlar öldürülmüştü? Şu an kaç katil yakalanamayacağının garantisini hissederek elini kolunu sallayarak geziyor?
Türkiye'de bu kadar sık kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü ve sonradan bunun cinayet olduğu ortaya çıkmış dava varsa aynı zamanda da şöyle kıstaslar getirilebilir. Bir kadının ani, yani burada iki tane kavram var. Zamansız, yersiz ölüm diye. Ve doktorların öngördüğü bir sağlık sorunu yok. Zamansız bir ölüm var. Şiddet öyküsü varsa yaşadığı partnerinden ya da aile içerisinde. Evinde ölü bulunmuşsa, ev içi alan şiddetin en sık vuku bulduğu alan olduğu için. Bulan kişi erkek partnerse, koca ya da erkek ya da erkekse gibi kıstaslara dayalı olarak böyle durumda intihar diye kolayca kapatmak yerine cinayet olabileceği fikri, şüphesi hep akılda olmalı ve buna göre ta olay yeri incelemeden başlayarak delil toplama da buna göre yapılmalıdır. Bütün bunları iyi bir soruşturma süreciyle gerçekleştirirsek gerçekler açığa çıkar elbette. Bu dizilerde, filmlerde olduğu gibi ya da zaman zaman bizim mücadelemizin görüldüğü gibi böyle efsanevi bir hani kötü insanlarla gerçeğin peşindeki kişiler arasında böyle kahramanlık öyküsü değil. Sadece iyi bir soruşturmaya bakar. Bizim istediğimiz şey çok temel. Zaten yasada da hakkımız olan şey iyi bir soruşturma süreci.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun genel temsilcisi Gülsüm Kav, Yaşasın Kadınlar kanalında konuyu net bir şekilde böyle özetlemişti. Adalete ve hakikate ulaşmak için hem hukukçular, hem kadınlar, hem uzmanlar şüpheli kadın ölümleriyle ilgili durumlarda etkin soruşturma yapılmasını istiyor. Az önce Şule Çet davasından söz etmiştim. Bu davanın seyrini değiştiren uzman raporunda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Halis Dokgöz ve Profesör Doktor Hakan Kar'ın imzası vardı. Profesör Doktor Halis Dokgöz ve Profesör Doktor Hakan Kar otopsi raporu dahil tüm raporları ve tutanakları, delilleri, ifadeleri ve görselleri inceledikten sonra bir rapor hazırladı. Bu rapora göre olayı inceleme sürecinde pek çok bulgu kayda eksik geçirilmişti. Örneğin olay yerinde sperm, kan ve benzeri biyolojik leke tespiti için değişik dalga boylarında ışık kaynağıyla ışıklı inceleme yapılmamıştı. Çöpün içinde yer alan atıklar biyolojik ve kimyasal olarak incelenmemişti. Yani aslında bu dava sahiplenilmeseydi, bu raporlar hazırlanmasaydı eksik incelemelerle o dosya intihar diye kapatılabilirdi. Şule Çet raporunda imzası bulunan Profesör Doktor Halis Dokgöz'le şüpheli kadın ölümlerini, soruşturmalardaki eksiklikleri ve özellikle de avukatların ve kayıp yakınlarının inceleme ve soruşturma dava aşamalarında neleri gözden kaçırmaması gerektiğini konuşuyoruz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Konuyla ilgili merak ettiğim sorularıma başlıyorum hemen. Şüpheli kadın ölümlerindeki artışı nasıl yorumlarsınız?
Türkiye'deki en önemli problemlerden birisi veri problemi, istatistik problemi yani. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu 2023 verileri bizim için bu konuda önemli. 315 kadının öldürüldüğü, 248 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulunduğu ifade ediliyor. Hatta Milliyet Gazetesi'nden Çiğdem Yılmaz'ın çalışmaları var. O da son 18 ayda 22 kadının yüksekten düşerek öldüğünü söylüyor. Özellikle kadın ölümlerinde şüpheli kadın ölümleri oranlarıyla ilgili istatistiksel verilerin olmadığı çok açık. Veri olmadan bu konuda bir yorum yapma şansımız da yok. Ancak şunu söyleyebiliriz. Özellikle medyada görünür olma, farkında olma ve bu cinayetlerin ya da şüpheli ölümlerin sorgulanmasına sebep oluyor. Bu söyleşi de onun bir izdüşümü diye düşünüyorum açıkçası.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Hocam şüpheli bir vakada ki siz de söz ettiniz, daha yaygın ve görünür olduğu için yüksekten düşme, düşürülme vakasını ele alabiliriz. Dosyanın sağlıklı ilerlemesi için ilk inceleme ve sonrasında soruşturma ve ardından da dava aşamasında gözden kaçırılmasın dediğiniz noktalar neler?
Özellikle yüksekten düşmeye bağlı ölümlerde orijin çok önemli. Cinayet mi, intihar mı, kaza mı? Bunun ayrımı içinde temel bazı yaklaşımlar zorunlu. Bunlardan birincisi olay yeri inceleme. Gerçekten olay yeri inceleme kontamine olmayacak şekilde, yani ortamın kirletilmeyeceği, sadece uzmanların uygun giysi ve donanımlarla girip delilleri elde edeceği bir olay yeri incelemeden bahsediyorum. Çeşitli dalga boylarında ışıklar vererek ortamdaki olası insana ait biyolojik materyaller, idrar, kan, tükürük, cilt parçaları olabilir, biyolojik materyaller, kulak kiri olabilir, işte sigara izmaritinde bir dudak izi olabilir gibi deliller mutlaka saptanıp ona uygun örnekler alınmasıyla başlar süreç. Arkasından da ölü muayenesi ve otopsi dediğimiz işlem. Otopsi sadece ölüm nedeninin saptanması değil, aynı zamanda ölüme etkeden faktörlerin de ortaya konulmasını sağlar. Yine kişinin uyutucu, uyuşturucu, uyarıcı madde, alkol kullanımı ve bunların toksik değerlerde olup olmaması ya da histopatolojik incelemeler, DNA incelemeleri gibi pek çok incelemeyi de barındırıp en son olarak da tüm tanık ifadeleri, sanık ifadeleri ve olmazsa olmaz olarak gördüğüm özellikle yüksekten düşmelerde psikolojik otopsi mutlaka yapılmalıdır. Psikolojik otopsi dediğimiz şey, ölen kişinin yakınları, yaşadığı sosyal çevre, çalıştığı ortam ve oradaki insanlarla yapılandırılmış görüşmeler. Bu görüşmelerle birlikte, hepsi birlikte değerlendirilip kişinin ölüm nedeni ve ölüm etkenen faktörlerin saptanması söz konusu olabilir. Ancak ondan sonra bu bir cinayettir, intihardır, kazadır diyebiliriz. O nedenle psikolojik otopsi olmazsa olmaz diye altını çizmek isterim.
Hocam, bu arada şüpheli vakalardan kaçı çözülebiliyor Türkiye'de? Böyle bir oran var mı elinizde?
Bu sorunuza ne yazık ki ne oran verebiliyorum ne de kaçının çözüldüğünü söyleyebiliyorum. İstatistiksel olarak sıkıntı var ve herhangi bir veri mevcut değil.
Geçen günlerde Artık Gerçek'te yayınlanan söyleşinizde çok önemli bir noktayı işaret etmiştiniz. Olay yerinde köylerde ve kasabalarda otopsi yapılmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Bu aşamalara dikkat edilmediği için kapatılan birçok soruşturma olabilir. Ailelerin ya da avukatların takip edemediği vakalar olabilir. Otopsi konusunu biraz daha açabilir misiniz?
Öncelikle sorunuz için teşekkür ediyorum. Otopsi, adli tıp uzmanları tarafından yapılandırılmış ortamlarda yapılmalıdır. Yani her yerde otopsi yapılamaz. Köylerde, kasabalarda yapılamaz. Olay yeri incelemesi yapılır. Yapıldıktan sonra ceset uygun ortamlarda ve uygun koşullarda otopsi merkezine taşınır ve bu merkezde klasik otopsi yapılır. Yapılması gerekir. Otopsi ile ilgili Türkiye'de şöyle bir sorun da bulunuyor. Otopsiyi biz adli tıp uzmanları Ceza Muhakemesi Kanunu 87. maddesine göre yapıyoruz. 87. maddenin birinci fıkrası aynen okuyorum. Şöyle diyor. Otopsi, Cumhuriyet Savcısının huzurunda biri adli tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Müdafi veya vekil tarafından getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk bulunduğunda otopsi işlemi bir hekim tarafından da yapılabilir. Bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir, diyor. Yani otopsiyi bir pratisyen hekim yapabilir demek bu ve yapıyor. Özellikle taşrada, kasabalarda, ilçelerde, hatta il merkezlerinde pratisyen hekimlerin otopsi yaptığını biliyoruz. Burada otopsi yapmak terimini tırnak içerisinde ve ünlem işaretiyle, hatta soru işaretiyle söylüyorum. Çünkü otopsi işlemi yapmak bir uzmanlık işidir. Bu işin uzmanı da adli tıp uzmanlarıdır. Ben adli tıp uzmanlarının yapmadığı otopsileri eksik, yanlış ve yetersiz otopsi olarak görüyorum ve hukuksal anlamda da bir malpraktis olarak bunu değerlendirebiliriz. Ve sorunuzda da bahsettiğiniz gibi nitelikli yapılmayan, özenli yapılmayan, araştırma yapılmayan, adli tıp uzmanı tarafından yapılmayan otopsilerde tabii ki pek çok hukuksal hatalar, malpraktislerin olması da kaçınılmaz diye düşünüyorum.
Peki hocam, kapatılan bu dosyalar yeniden açılabilir mi? Avukatlara ve ailelere nasıl bir yol haritası çizebilirsiniz?
Öncelikle şunu söylemek isterim. Her olayın kendi iç dinamikleri ve sosyal ortamı söz konusudur ve o iç dinamikler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bir olaydan yola çıkarak genellemeler yapmak adli tıp, adli bilimler yaklaşımına çok uygun bir yaklaşım olmaz. Her olayı kendi iç dinamikleriyle değerlendirmeliyiz. Bunun altını çizmek isterim. Diğer taraftan bilirkişilik sistemi, hukuk sistemi içerisinde hakimlerin, savcıların belirlediği bilirkişi kurumları veya kişisel bilirkişilere yönlendiriliyor dosyalar ya da vakalar. Burada hakim ve savcıların yönlendirmeleri dışında tarafların, avukatların, kişilerin kendi bilirkişilerini belirleme hakları var. Bu çok önemli bir hak. 2005'te yapılan değişiklik sonrası, Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası Ceza Muhakemesi Kanunu 67. madde ve Hukuk Muhakemesi Kanunu 293. maddede tarafların uzman mütalaası alması, kendi tarafla belirledikleri bilirkişiden uzman mütalaası alma hakları olduğu vurgulanıyor. Ve bu uzman mütalaası çerçevesinde dosya içerisindeki tüm veriler değerlendirilip rapor haline getirilip mahkemeye sunuluyor. Mahkemede bilirkişilerin raporları çatışıyor. Buradan da bilimsel gerçeklik ve hakikate ulaşıyoruz. Bu bilimsel gerçeklik ve hakikate ulaştığımızda da adaletin tecellisi söz konusu. O nedenle ben hem avukat arkadaşlarımıza, hem hukukçulara, hem vatandaşlarımıza CMK 67. madde ve HMK 293. madde kapsamında uzman mütalaası almalarını öneriyorum. Yaşadıkları adli olaylarla ilgili olarak. Uzman mütalaası alındığı zaman hangi rapor daha bilimseldir, hangi rapor daha öndedir gibi bir yaklaşım yok. Hakim istediği bilirkişi raporuna göre hareket edebilir. Bunu gerekçelendirir. Önemli olan bilimsel raporların mahkeme ortamında tartışmasıdır. Başta da vurguladığım gibi mahkeme ortamında bu raporlar tartışılır ve bir rapor diğerinden daha üstün değildir. Bunun altını çizmek isterim. Bilirkişi raporları bilimsel içeriğinin kuşkusuz çağı yakalama zorunluluğu var. Öncelikle bu raporların bilimsel standartlar olarak mevcut bilimsel koşullara uygun olması gerekir. Saptadığımız patolojik özellikler, ulusal ve uluslararası kılavuzlar, sözleşmeler, tıbbi prosedürler, kanıta dayalı metaanalizler, bilimsel ve hakemli dergilerde yayınlanan makalelerden, çalışmalardan, literatür verileri ışığında bir değerlendirme yapıp gerekçelendirmemiz gerekiyor. Bunu yapmadığımız zaman raporlarımız eksik, yetersiz ve bilimsel anlamda sorunlu hale geliyor. Bizim Türkiye'de uygulamalarda adli tıp raporlarında en sık karşılaştığımız sorun gerekçesiz raporlar. O nedenle raporlarımızın mutlaka bilimsel nitelikte ve gerekçeli olması gerektiğini düşünüyorum.
Hocam bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Böyle detaylı incelenerek çözülmüş bir vaka örneği var mı bizimle paylaşabileceğiniz?
Kadın cinayetleri, çocuk istismarları, cinayetler, pek çok aslında vaka örnekleri var. Ve bu vakalar tıbbi değerlendirme, olay yeri inceleme, otopsi bulguları, toksikolojik analizler ve kişi ifadeleri, sanık ifadesi, tanık ifadesi gibi olayın niteliğine bağlı olarak pek çok faktörle birlikte değerlendirilerek çözülen vaka örnekleri var. Çok özele girmeden bu kadar söyleyebilirim.
Hocam çok teşekkür ederim yanıtlarınız için. Bu arada Profesör Doktor Halis Dokgöz'ün yakın zamanda çıkan Kusursuz Cinayet kitabından da söz etmek istiyorum. 28 yıldır adli tıp uzmanı olarak çalışan Dokgöz kitabında cinayetleri, suç ve suçluları bilimsel gerçeklikler ışığında anlatıyor. Polisiyeye, adli tıbba, aslında hakikate ilgi duyanların kütüphanesinde olması gereken bir kitap bu. Haftaya merak ettiğimiz yeni bir konuyla yine burada buluşalım. Hoşça kalın.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.